أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve في الآخرة حسنة ahirette de iyilikler ver ve قنا عذاب النار bizi ateşin azabından koru ربنا اغفر لي Rabbim beni affet وَلِوَالِدَيَّ anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ bütün müminlere affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ o şiddetli hesap gününde. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. آمين يا معين بِحُرْمَةِ طَهَا وَيَاسِين yerleri ve gökleri aletsiz yaratan, örneksiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri bu zikret peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin ki bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Allah da günahlarımızı affetsin. Amin. Rabbim nasip ederse İmam Abdülkadir Geylani'nin 8. sohbetini okuyacağım. 800-900 sene önce yaptığı sohbetleri kayda almış talebeleri. 7'ye kadar geldik. 8'e bu akşam inşallah yapacağız. Sohbetin hülasası riyakarlardan bahsediyor. Riyakarların nasıl iş yaptığını, bu tuzağa nasıl düştüklerini, bizim nasıl riyadan uzak kalmamız gerektiğini bunu anlatıyor. Nefsimizden bahsediyor İmam sohbetin genelinde. Kısa bir sohbet, bir sayfalık bir sohbet. Mümkün olduğu kadar kısa yorumlarla inşallah istifadenize sunacağım. Güzel bir ortaya karışık yemek yapacağız. Bu yemeği alacağız, yiyeceğiz. Kulağımızla, aklımızla, kalbimizle ve ruhumuzla yiyeceğiz. Hayatımıza inşallah monte edeceğiz kardeşler. İnşallah, amin. İmam şöyle başladı. Riyakarın giydiği elbise cicili ama içi pistir. Yani çok cafcaflı, güzel, gösterişli elbise giyer riyakar. Yani ameli, işi Allah için yapmayan, insan için yapan herkese ne deniyor İslam'da? Riyakar, gösterişçi. Gizli müşrik. Açık müşrik hangisi? Basit bir puta tapan, basit bir puta selam duruşunda duran, insan yapımı bir heykel. Heykelin karşısında eğildiğin zaman bile sana müşrik denir. O insan yapımı Tanrı'ya, puta hürmet ediyorsun. Bunu yaptığın zaman açık müşrik olursun. Bir de gizli müşrik vardır, gizli şirk koşan vardır. Herhangi bir ameli, ibadet yapacaksın. Sabahleyin kime gideceğiz? Arkadaşa gideceğiz. Büyük tüccar. Giderken bir şey ikram edecek bana. Ben de orada nasıl takvalı bir adam olduğumu göstermem adına oruçluyum diyeyim. Ben bu akşamdan sahura kalkayım, yatmadan ya da bir şeyler yiyeyim. Orada oruçluyum diyeyim ben. Oruçlu gideyim oraya, itibarım artar. Bana güvenir, ileride borç istersen verebilir. Bakın bu bir şeytani bir plan. Bu planı riyakar adam, gizli şirke düşmüş bir adam geceden yapar. Ertesi gün plan işler, şeytandan aldığı akılla hareket eder ve gizli müşriklerden olur. Halbuki biz müminlerin elbisesinden, dış elbisesinden daha önemli olan bir şey vardır. İç elbisesi, takva elbisesi. Takva elbisesi nasıl bir şey? Allah korkusuyla ortaya çıkar. Kişi yaratıcıyı tek bilir, hesap vereceği zatı tek bilir, ondan başka kimse bana hesap sormayacak ahirette der. O zata göre kendisini ayarlarsa bu adama takva ehli, Allah korkusu olan bir adam denir. Kişi kendisini bulunduğu cemaatteki insanlara göre ayarlarsa, dur şimdi şöyle davranırsam cemaatim bana böyle der derse bu adam riyakar olur. Zaman zaman camilere vaaz vermeye gidiyorum. Vaazdan sonra hocalarımız bana akşam namazını ya da yatsı namazını kıldırmak istiyor. Hocam lütfen siz kılın, cübbeyi getireyim, sarığı getireyim diyorlar. Ben de vaazı neyle verdiysem, takkeyle mi verdim? Takkeyle namaz kıldırmak isterim. O sarık, o kavuk başımda rahat durmuyor, düşüyor falan, tutamıyorum. Takkeyle kıldıracağım kardeşim diyorum imam arkadaşıma. İmam arkadaşlardan bazıları da şöyle diyor. Hocam cemaatimizin çoğunluğu tarikat ehli olduğu için sarıkla çıkmanız daha muteber olur, gönüllerini almış olursunuz. Ben de imam kardeşe ne dedim? Kardeşim bugüne kadar hiç insan için ibadet yapmadım. Bundan sonra da yapmaya niyetim yok. Eğer cemaat, tarikat ehli bir cemaat olduğu için ben sarık takarsam ne anlama gelir bu? Ben normalde sarıkla namaz kılan bir adam değilim. Takkeyle kılarım ya da bazen tezellül niyetiyle takkesiz kılarım. Namazda başını örtmek sünnettir. Takkesiz namaz kılmak mekruhtur. Tezellül niyetiyle kılınmazsa, yani nefsini tahkir etmek adına, zillete düşürmek adına kılınmazsa kerahat kalkar, mekruhluk ortadan kalkar. Fıkıh kitaplarında bu bahis geçer. İnsanlar seni daha iyi görsün diye sarıklı ya da takkeli kılarsan müşrik olursun. Bak sünneti yapacakken yaparken, sevap kazanacakken Allah'la arandaki mesafe açılır ve ibadeti şeytan için yapmış olursun. Müşrik olursun. Değer mi? O, hoca efendilere biz bunu söylediğimiz zaman bir şok oluyorlar şöyle bir. Burada bir ona da bir ikaz var. Yani arkandaki cemaat tarikat ehli olduğu için mi sen başına sarık sarıyorsun? Böyleyse bu niyetinden vazgeç. Allah'ın peygamberi yaptığı için yaparsan, övgüler ve selam efendim olsun, o zaman sevap kazanırsın. Yok, cemaatim böyle tarikat ehli, beni sarıklı görmek ister, cübbeli görmek ister dersen o zaman gizli şirke, riyakara düşmüş olursun. İmam bizi bunda uyarıyor. Elbiseleri cicili bicili, tertemiz, şekilli şukullu, sakallar yarım metre, başında sarık var ama içi pislik dolu. İnsanlar için ibadet yapıyor. Bu adama riyakar denir diyor imam. Yapmak veya yapmamakta serbest olduğu işlere yanaşmaz. Kendince sofuluk satar. Bunun işi, gücü hep sofuluktur. Ben takvada ondan çok daha iyiyim. İnsanların içinde her işinde besmeleyle hareket eder, çok ağır. Teenniyle hareket ediyor, görüntüsü verir. Herhangi bir şeyi imzalayacağı zaman, bir yerden bir şey alacağız, Bismillah ya Allah der. Ticaret yapacağı zaman ezan okundu, dur ben şimdi namazımı kılayım, ondan sonra gelir çekini yazarım abi der. O çekte ödenmez. Bak önce namazımı kılayım, sonra gelip çekini yazacağım abi diyor. Niye? Yani ne gereği var? Akşama kadar vaktin var senin. Niye şekil şukul yapıyorsun kardeş? İbadeti Allah için yapmıyor. İnsanların nazarını, dikkatini almak için, güvenini kazanmak ve kandırmak için yapıyor. Bu adama gizli müşrik denir. Sahtekar sofu. İnsanlara sofuluk satıyor. Ama içi pislik dolu. Mukaddesatını satarak geçinir. Bu adamın işi dinini satmaktır. Bazen sarığını satar, bazen cübbesini, bazen kokusunu, bazen bilgisini satar, bazen kağıda yazı yazar, dua yazar, bunu satar. Muska diye bu seni kurtaracak der. İnsanları şirke sevk eder. Muska kurtarmaz, Allah kurtarır. Muska'da Allah'ın kurtarması için gereken dualar yazılıdır. Kişi muska yazdırmaya bir sahtekara gider. 500 TL, 1000 TL verir, falanca katran, falanca mürekkep diye yazar. O kişi muskayı alır, üstünde taşır ve o duayı bir kere bile okumaz. Çünkü artık o iş 1000 TL verdi ya, artık Allah'a dua etmesine ihtiyaç yoktur. O 1000 TL verdiği, hocanın yazdığı dua, kağıdı, o kağıt, o muska, o 1000 TL iş çözecektir. Güvencesi artık Allah'a değildir, 1000 TL'lik kağıt parçasınadır. İnsanları böyle ahmaklaştırdılar, beyinlerin içini boşalttılar. Muskaya güvenen kişi şirke düşmüş olur. Dinimizde muska, yani ayet ya da hadisleri, bazı duaları kağıda yazmak vardır. Parayla satmak yoktur. O duaya güvenip de dua okumamazlık yoktur. Bunu yanlış anlamayınız. Sahabeden muska yazan ve insanların ceplerinde taşımasını isteyen insanlar vardı. Allah onlardan razı olsun. Ama bir kuruş para almadılar. Duayı bırak, bu muska seni kurtarır da demediler. Şimdi ben sana bir muska yazacağım. 3000 TL, mürekkep biraz pahalı ama 3000 TL muska yazacağım. Hiç merak etme. Büyü, müyü, kısmet bağlanması ne varsa gidecek. İnsanları şirke sevk ediyorlar. Sofuluk satıyorlar. Kazançlarını bununla yapıyorlar. Din satmayla. Şüpheli şeylerden hiç sakınmaz. Haram yer, tembeldir, çalışmaz. Haram yeme onun için çok basit, çok kolay bir şeydir. Hiç dikkat etmez. Şüpheli bir şey gördü mü? Ya benim kalbime o konuda hiçbir sıkıntı gelmiyor. Götür, devam et. Kripto para diye bir olay varmış. Çok şüpheliymiş. Hocaların büyük kısmı caiz değil diyor. Bir kısmı da şüpheli diyor. Ne yapalım hocam, girelim mi? Kardeşim caiz değil, girme. Büyük sakınca var. Bu bir dolar gibi, bir altın gibi, bir euro gibi falan bir şey değil. Bu bir anda dükkanı, kepengi kapattıkları anda sıfıra ineceğin bir şey. Bir anda sabah kalktın mı sıfıra inersin. Sonra nasıl intihar edebilir mi? Hesaplarını yapmaya başlarsın. Girme bu işlere. En hafifinden şüpheli. En hafifinden. Hakiki takva ehli insanlar şüphelilerden bile sakınanlardır. Bırak haramı. Helal bellidir. Haram bellidir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüne bakın. Helal bellidir. Haram bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. Haramdan sakınırsa demiyor. Şüphelilerden sakınırsa diyor. Riyakar adamsa şüpheli müpheli hiç bakma. Şüpheli gördüğü anda hemen dalar. Şüpheli tamam, haram değil bu. Helal demek. Helal demek değil. Şüpheli demek kaç demek. Helal demek değil. Yanlış biliyorsun. Açık emirle yasak edilen hiçbir işi yapmaktan çekinmez. Hani sen sofuluk satıyordun, takva ehliydin. Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı birçok şey var. Açık emirle haram kılmış içkiyi, hiç sakınma yok. Ben evimde içiyorum sarhoş olmayacak kadar. Evimde içiyorum. Kimse görmüyor. Alırken de onu marketten kese kağıdına sardırıyorum. Günahıma şahit tutmayayım diye hocam. İçiyorum ama sarhoş olmadan, o limiti ben biliyorum. Dördüncü bardağa kadar sarhoş olmam ben. Dörtten sonra sapıtıyorum hocam. Kendimi biliyorum ben. O zamana kadar, yani sarhoş oluncaya kadar içilebilir değil mi hocam? İlahiyatta bir hoca çıkmış, içki içmek sarhoş edinceye kadar helaldir demiş. Eli Açık diye bir adam çıkmış. İhsan Eli Açık biliyorsunuz kardeşler. Spor yapmayı sevmeyen bir adam olduğu belli. Ve yanlış fetvalar veriyor. Kur'an'ın açık bir şekilde haram dediği şeye helal diyor. Sarhoş olmayacak kadar içebilirsin. Evvelce başka bir ilahiyatçı daha vardı. Öldü gitti şimdi. İki tarafta razıysa zina serbesttir. Dedi mi fetvasında? İki tarafta razı. Arada üçüncü bir nemalanan bir kişi yoksa, bu iki kişi buluştu, anlaştı, zina yaptılar. Bu zina değildir. serbesttir, helaldir. İlahiyat, ilahiyatçı, prof, isminin başında prof yazıyor. Açık olarak Allah'ın haram kıldığı şeylere helal diyorlar. Yani biz bu dini, bu Kur'an'ı Allah'tan daha iyi biliyoruz diyorlar. Bu tür riyakarlara, bu tür sahtekarlara karşı dikkatli olmamız lazım. Yaptığı iyilik sadece bir gösteriş için olur. Herhangi birisine bir iyilik yaptığında muhakkak ondan peşinen ahirete yatırım yapmaz riyakar adam. Gösteriş için o iyiliği yapar, peşinen ondan bir şey ister. Ondan ya da etrafında o iyiliği yaparken kendisini gösterdiği, rol kestiği adamdan bir menfaati vardır. İleriye dönük planlama yapar. İki adım sonra, üç adım sonra ondan bir şeyler isteyeceğim. Şu iyiliğimi görsün. Mehmet'e yaptığım iyiliği Recai'ye görsün. İsteyeceğim. Bu planlamadır. Riyakarın işi budur. Dünyaya dair planlama. Ahirete yatırım sıfır. Taatı görsünler diye eder. Yani ibadeti insanlar görsünler diye yapar. Dışı tamdır. İçi harap ve berbattır. Dışına baktığın zaman süper. Sakal tam sünnet tarzı. Gözlerine sürme bile çekmiş. Başında sarık var, cübbesi üst sınıf. Sıfır plastik. Full pamuk. Rüzgar geçiriyor pöfür pöfür cübbesinden. Aha. En pahalısını bastırmış almış. Dışı harika ama içi harabe. İbadeti, bütün dini hayatını, insanların sevgisini, övgüsünü almak için yapan bir adam. Riyakar, gösterişçi, Allah'a değil insanlara tapan. Yazıklar olsun, içi bozuk adam sana. Yaptığın içten gelerek olmuyor, kalıpla oluyor. Halbuki bizim yaptıklarımız içten ve gönülden olur. Ruhen ve iç aleminin yapacağı şeylerdir. Ruhun ve iç aleminin yapacağı şeyler. Şimdi Abdülkadir Geylani riyakar adamı anlattıktan hemen sonra kendisini ortaya koyuyor. Diyor ki bizim yani mutasavvıfların dini, Kur'an ve sünneti peygamber ve sahabesi gibi yaşayanlar. Mutasavvıflar, tarikat ehli, Kur'an'ı ve sünneti peygamber ve sahabesi gibi yaşayanlar demektir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bizim gibilerinse ruhunu temizlediğimiz için, ruhumuzu temizlemek, kalbimizi temizlemek adına çalıştığımız için bizim yaptığımız iş içten gelir. Hiç zorlama olmaz. Ve kalbimizden insanlara gösteriş yapalım diye zerrece bir vesvese bile geçmez. Çünkü kimin bizi yarattığını çok iyi anlamışızdır. Kime hesap vereceğimizi çok iyi anlamışızdır. Kabre tek başına gireceğimizi net ve kesin olarak biliyoruz. İmam Geylani bir riyakarları anlatıyor, bir muvahhidleri anlatıyor. Kendisi ve talebeleri. Bulunduğun bataklıktan çık ki seni hakka götüreyim. Şimdi riyakara meclisinde bulunan ya da sohbetini izleyecek, dinleyecek, okuyacak insanlardan riyakarlar olacak. Riyakarlarda geleceğe dair planlama var. Abdülkadir Geylani'den birkaç söz ezberleyeyim. İnsanlara davet ederken, kendi menfaatime, kendi tarikatıma, insanlara mürit yapmak isterken Geylani ismini kullanayım diye ondan nakiller ve alıntılar yaparlar. Abdülkadir böyleydi, Geylani böyle keramet gösterirdi falan deyip onun adını övüp kendisini ön plana koyar. Şimdi o yok, artık biz varız der ve kendisine mürit devşirmeye çalışır. Bu sözleri okuyacak olan insanlar olacak. Bunların içinde mürailer de, riyakarlar da olacak. Şimdi ona tokat üstüne tokat vuruyor. Sana öyle bir elbise giydireyim ki ey riyakar, ondan bir daha soyunmayasın. Bu elbisenin ismi nedir? Takva elbisesi. Allah korkusu elbisesi. Bu elbiseyi gel, izin ver. Sana giydirmem için izin vermen gerekiyor. Yani o riyadan soyunman için, bu elbiseyi sana giydirmem için kabul etmen gerekiyor. Benim senin öğreticin olmamı kabul et. Ve senden hiçbir şey istemeyeceğimi bil. Sıfır menfaat, sıfır istek. Öğreticin olarak beni kabul et ve seni bu riyakarlıktan, gizli şirkten kurtarayım. Sana güzel bir elbise giydireceğim. Bedava, ücretsiz. Hiçbir karışıklık o elbiseyi kirletmesin. Sana öyle bir elbise vereceğim ki bu elbisenin özelliği şu. Bütün elbiseler eskir mi? Bütün elbiseler, giydiğimiz bütün elbiseler kirlenir mi? Elbiseyi giydin, sokağa çıktın, yağmur birikintisi, yan taraftan adam 180 ile basarken tekerlek girdi içeriye çukura. Bizim yolları biliyorsunuz, her taraf çukurlu yollar. Çukura vurdu, çamur birikintisi tak üstüne geldi. Bütün elbiselerin başına bu gelebilir mi? İster takım elbise, ister çöp pazar elbisesi. 10 TL'lik, 20 TL'lik gömlekler. Ben sana öyle bir elbise giydireceğim ki ortalık ne kadar karışık olursa olsun, İnsanların kafalarındaki şüphe miktarı ne kadar fazla artarsa artsın, ne kadar çok olursa olsun, benim sana giydireceğim iman elbisesi öyle bir elbise olacak ki hiç pislenmeyecek, hiç kirlenmeyecek, hiç eskimeyecek. Bu elbiseye takva elbisesi denir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, elbiselerin en güzeli takva elbisesidir. Takva elbisesi. Allah korkusu, Allah'a saygı. Bu elbise. Rabbimiz Teala bize bu elbiseyi nasip etsin kardeşler. Amin. Hiçbir karışıklık o elbiseyi kirletmesin. Halkla hakka yaptığın şirki bırak. O halkın menfaatini, görünümünü, sevgisini kazanmak için Allah'a yaptığın şirki bırak. Halkı gözünden sil at. Halkı bırak, hakka koş. Şehvet kisvesini bir yana at. Tembelliği bırak. Bunları büsbütün bırak ki o elbise sana giydirilsin. Tembelliği terk etmen gerekiyor. Halkın nazarında benim durumum nedir acaba bu? Bu acabaları, bu fikirleri terk etmen gerekiyor. Ya şu sohbette şöyle konuşursam halk bana ne der? Bırak bunu, terk et. Ne yaparsan yap, istersen ağzınla kuş tut. Bu halkın bir kısmı, İslam'a düşman olan bir kısmı seni asla sevmeyecek. Asla sevmeyecek. Bu ülkede beni seven çok insan var. İslam'a hizmet ediyorum Rabbime hamdolsun 14-15 yaşımdan beri. Bu ülkede beni seven çok insan var ama bana düşman olan da çok insan var. Ve ben biliyorum ki Ne yaparsam yapayım, bak ne yaparsam yapayım, denizin üstünde yürüsem yüzmeyi bilmiyor, o yüzden denizin üstünde yürüyor derler. Ya aklı başında bir adam beni denizin üstünde yürüyorken görse ne der? Aa, keramet gösteriyor, bak hoca hakikaten makara falan yapıyordu, kerameti varmış ya der. Aklı başında bir adam. Ama bunlar ne der, bu düşmanlar? İslam düşmanı ama açıktan ben İslam'a düşmanım diyemiyor, hocalara düşmanlık ediyor. Ne der bu? Aa, hoca yüzmeyi bilmiyor, baksana denizin üstünde yürüyor. Cahil, yüzme bilmiyor daha. Gökte uçtuğumu görse bu adam der ki topal, yürümesini bilmiyor. Topal. Ya daha uçuyorum, daha ne yapayım ya? Böyle bir keramet var işte, uçuyorum arkadaş, daha ne yapayım? Topal, yürümesini bilmiyor. O yüzden yürüyemediği için insanlara topal olduğunu göstermesin diye gökte uçuyor derler. O kadar düşmanım var, o kadar hasetçim var. Neden? Sen insanların hoş nazarını almak için çalışma. İstediğin kadar çalış, ne yaparsan yap. Münafık değilsen insanların büyük bir kısmı seni sevmeyecek. Basit bir örnek getireceğim size. Bu dünyanın en çok sevilen insanı kim? Gelmiş geçmiş. İlk insandan bugüne kadar. Bu dünyada en çok sevilen insan kim? Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam efendim olsun. Bir sual daha sormam lazım. Gelmiş geçmiş. Bu dünyada en çok düşman olan insan kim? Muhammed Aleyhisselam. Daha çok düşman olan kimse yok. Daha çok küfür edilen kimse yok. Gördünüz mü? Mucize üstüne mucize göstermiş. 2 milyar takipçisi var sadece şu anda. 2 milyar müridi var. 2 milyar ümmet ama 5-6 milyar da düşmanı var. Hiç sevmiyorlar ve küfür ediyorlar. Yalancı, sahtekar diyorlar. Büyücü, sihirbaz diyorlar. Gördün mü? Ne yaparsan yap. İstersen parmaklarınla güneşe, aya işaret yap. İkiye bölünsün. 3 günde orada ikiye bölünmüş kalsın. Yine senin düşmanların olacak. Yürümesini bilmiyor, o yüzden uçuyor diyecekler. Şu halde insanların senin hakkındaki görüşüne hiç itibar etme. Zerre kadar bakma. Yıllarım geçti bu işin içinde. Çok sevenlerim oldu. Menfaatine uymayan bir şeyde terk edip gittiler. Menfaatlerine uymayan bir fetvamda bırakıp gittiler. Peki biz yani bir demoralize olduk mu? Moralimiz bozuldu mu? Hayır. Bana ne? Hizmeti bana mı yapıyorsun? Allah'a yapıyorsun. Nimeti kaybet. Yarın mahşere gittiğin zaman anlarsın neyi kaybettiğini. İslam'a hizmet herkese nasip olmaz. Çok az insana nasip olur. Muhammed Aleyhisselam'ın dava arkadaşları, havarileri en klas, en yanında olanlar bir elin parmakları kadar. 4-5 tane isim sayarsın. Diğerlerinin isimlerini bilmezsin. O 4-5 kişi nasip olanlar. Yanından asla ayrılmamışlar. Ne olursa olsun. Dolayısıyla insanların nazarını itibar etme. Hiç önemseme, hiç bakma. Sen Allah'ın senin hakkındaki nazarına bak. Bazen insanların sana bakışı biraz garip gelebilir. Hiç umursama. İşi Allah'a teslim et. Bir vali vardı Musa Aleyhisselam zamanında. Zalim bir vali vardı. Bir Müslüman o dönemde sağlam, sahih bir Müslüman bu valiye gitti. Dedi ki bir sıkıntım var. Bana bir yardımcı olur musun? İşimi çözer misin? Vali de tamam dedi. İşini çözdü. İyi bir gününe denk gelmiş demek ki. Eşref saati vardır, eşek saati vardır insanların biliyorsunuz. Eşref saatine denk gelmiş zalim valinin. İşini çözdü. Yıllar sonra ikisi aynı gün öldü. Valiyle yardım ettiği Müslüman aynı gün öldü. Valiyi hürmetle, saygıyla defnettiler. Müslümanı defnetmeye iki tane adam gelmedi. Cesedi bir gün açıkta kaldı. Hayvanın bir tanesi geldi burnunu yedi. O sağlam salih Müslümanın burnunu yedi. Valiyi hürmetle, tekbirlerle, saygılarla defnettiler. Zalim vali. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi böyle böyle bir olay oldu. Yani burada salih bir Müslüman var. Ben de Müslümanlığını biliyorum. Burada da zalim bir vali var. Ona da nasıl sabrettiğini biliyorum. Valiyi insanlar hürmet gösterdiler. Hürmetle defnettiler. Bu Müslüman kardeşimi defnetecek bir tane adam çıkmadı. Bir gün bekledi. Hayvan da geldi burnunu yedi. Yani bu eziyetin hikmeti nedir Allah'ım? Bana bunun hikmetini açıklar mısın? Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a nida etti. Dedi ki o vali zalim bir adamdı. Bu Müslümana iyilik yaptığı için, o Müslüman kendisinden iyilik istediği için vali zalim olmasına rağmen o iyiliğin karşılığını yaptı. İyilik yaptı o Müslüman kişiye. Ben o iyiliğinin karşılığını daha dünyadayken verdim. Hürmetle defnettiler. Ahirete o iyiliğin karşılığını bırakmadım. Biliyorsunuz yaptığımız iyiliklerin karşılığı iki yerde verilir. Ya dünya ya ahiret. Ya da ikisi beraber. Dünyada bir kısmını verirse Allah Teala ahiretten kısar. Dünyada hiç vermezse tamamını ahirette verir. Yalnız burada şu avantaj vardır. Dünyada karşılığını verdiği zaman bize geçicidir. Eninde sonunda o verdiği şeyden ayrılacaksın. Ahirette istediğimizi verdiği zaman kalıcıdır. Ebedi olarak o istediğimiz yanımızda kalır. Fark budur. Musa Aleyhisselam'a dedi ki Mevla, o valinin, zalim valinin iyiliğinin karşılığını daha dünyadayken verdi. Hürmetle defnettiler, ahirette ona iyiliğin karşılığı yok. O Müslümanı da zalim kişiye gidip el açmasının, kusurunun karşılığını, hatasının karşılığını daha dünyadayken verdim. Hayvanın bir tanesi geldi burnunu yedi. Bir günde cesedi dışarıda kaldı. Ne olmuş? İkinci gün defnettiler ve cennete gitti. Çünkü Müslümanca yaşadı. İşte bunun hikmeti budur ey Musa. Bakın dışarıdan baktığımız zaman valiye dersiniz ki evliya bu bak ne kadar insan hakkında hüsnü zanda bulundu. Safta, arka safta 20 tane saf var. 20 safta yüzlerce Müslüman iyi bir adamdı falan korkudan belki. İyi bir adamdı ya da menfaatten dediler. Bu Müslümanın cenazesinde iki kişi var. Dışarıdan baktığın zaman vali Müslümandan daha sağlam görünüyor değil mi kardeşler? İşin hikmeti orada değil, işin sırrı orada değil. İşin sırrını Allah Teala bilir. Çok basit gördüğün, çok hafif gördüğün, hiç umursamadığın insanlar vardır. Bir yemin etse diyor hadis-i kutsi'de, Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah adına bir yemin etse elbisesi yırtık insanlar, saçı sakalı birbirine karışmış insanlar vardır, görürsün, umursamazsın, hafife alırsın, dilenci dersin. Öyle insanlar var ki Allah adına bir yemin verse Allah onu yalancı çıkartmaz. Yemininin karşılığını yerine getirir, daha dünyada hafife alırsın. Bu yüzden olaylara dışarıdan gördüğümüz gibi bakmamak lazım. Her şey göründüğü gibi değil kardeşler. Bütün varlığından soyun. Varlığını terk et. Kendini hakkın kuvvet eline bırak. Varlıksız olarak onun önünde dur. Bu halinde şirk olmasın. Varlığından soyun derken imam neyi kastediyor? Arabanı devret, evlerini devret, sat, parasını dağıt. Bunu mu diyor? Hayır hayır. Sahibi olabilirsin. Dünyevi nimetlerin, varlıkların sahibi olabilirsin. Sahibi benim deme. Ve o varlıkları kalbine sokma. Anahtarı kalbine koyma, cebine koy. Parayı kalbine koyma, kasana koy. Cebine koy, bankana koy. Kalbine girmesin. Varlık duygusu oluşursa, bunları ben yaptım, benim kafam çok çalışıyor, sizin kafanız çalışmıyor dersen Allah'ın karşısında ilahlığını ortaya koymuş olursun. Allah vermedi, sen yaptın olur. Allah böyle kulu hiç sevmez. Bir kıvılcınla sıfıra indirir, bitirir. Sebepler araya sokulmasın, kullar araya girmesin. Bunları yapabilirsen onun lütuf ve keremini çevrende bulursun. İslamiyet'te sebeplere yapışmak vardır. Fakat sebeplerin müsebbib olduğuna inanmak caiz değildir. Yani ben sebebe yapışacağım, çalışacağım, rızkımı bana patronum verir. Patron sebeptir. İş sebeptir. Müsebbib kimdir? Rızkı veren, sebebi yaratan ve sebebin sana güvenmesini ve işini almasını sağlayan kimdir? Allah Celle Celaluhu. İşte aradan o sebepleri çıkart, aracıları çıkart, işi Allah'a teslim et. Sebebe karşı bir saygısızlık da yapma. Ya sen kimsin be, bana para veriyorsun. Bu senin değil. Bana Allah gönderiyor bunu. Gök, sen vermesen bile gökten iner bana. Şekil yapma. Patrona karşı şekil yapma. Hayır. Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini unutma. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Seni işine alan, sana güvenen bir patronun, bir işverenin var. Ya da sana ilim öğreten bir hocam var. O kuldur. Sana bir sebep olmuş, vesile olmuş. İlmi sana veren kim? Allah. O vesileyi kullanıyor. O aracıyı kullanıyor. Sen şimdi aracıyı Allah'ın yanına koyarsan, hocam benim, o olmasa ben kafir olurum falan dersen, aracıyı Allah'ın yanına koyuyorsun. Böyle bir şey yok. Hocam benim, üstadım büyük fayda sağladı bana. O olmasaydı cahil kalabilirdim. Bundan söylenebilir. Ama o olmasaydı ben Müslüman olmazdım. Aracıyı, sebebi Allah ile eşit koydun. Hayır, hocan hidayet ehli değil. Hidayeti hocam veremez. Peygamberlere bile Allah Teala bunu vermedi. Övgüler ve selam onların üstüne olsun. Bunları yapabilirsen onun lütuf ve keremini çevrende bulursun. Onun rahmeti gelir, bozuk düzen işlerini düzenler. Nimeti ve minneti gelir, seni alır, hakkın bolluk alemine götürür. İşte bu düzgünlüğün, o riyadan falan sakınırsan, bu düzgün işleri yaparsan Allah Teala bütün işlerini yerine getirir. Elini attığın düzgün gider. Her taraftan melekler ve insanlar sana destek için gelirler. Her taraftan. Yardımcı olurlar. Ve bunu keyifle, zevkle yaparlar. O yardımcı olanların da Allah Teala servetlerini, kuvvetlerini artırmaya devam eder. Onlara da bereket verir. Sen yeter ki düzgün bir yolda yürümeye devam et. Ona kaç. Ona kesil, Allah'a kesil. Üryan olarak yola koyul. Üryan çıplak demek. Sahibi olduğunu düşündüğün, üstünde olduğunu düşündüğün her şeyin çıplak olduğunu düşün. Biz dünyaya nasıl geldik? Çırılçıplak. Nasıl gideceğiz? Yine çırılçıplak. Hiçbir şeyini götüremeyeceksin. Şu halde ona gitmek istiyorsan, Allah'a gitmek istiyorsan üryan olduğunu unutma. Sen çıplaksın. Ne sen ol, ne de başkası. Ne ben deyip dur, ne de ben şu gibi olacağım, şuna benzeyeceğim, şundan olacağım de. Hayır, sen Allah'a rağm ol. Tek yaratıcının o olduğuna kani ol, ikna ol. Parça parça, ayrı ayrı ona yürü. O seni derler ve toparlar. Dış alemini kuvvetlendirir, iç alemini zengin eder. Şöyle ki, bütün kainat sana kapalı olsa, bütün yükler üzerine vurulsa sana zarar vermez. Rızık konusunda birçok insan endişe duyar. Şeytanın en çok kandırdığı nokta nedir? İnsanların, bugün Müslümanların büyük çoğunluğu zekat vermiyor. İslam'ın 5 şartından zekatı 4'e indirdiler. Müslümanların büyük çoğunluğu zekat vermiyor. Kaldırdılar bunu. Bunun cezasını, vebalini ahirette büyük bir şekilde çekecekler. Tıpkı namazı terk etmek gibidir. Şimdi, neden zekatı vermiyorlar? Çünkü şeytan onları fakirlikle korkutuyor. Kur'an diyor ki, şeytan sizi fakirlikle korkutmasın. Çünkü rızka kefil olan şeytan değil benim. Allah diyor ki rızkınıza kefilim, imanınıza kefil değilim. Rızkınıza ben kefilim, ben sizi doyuracağım. Küçük bir çalışma yapın, bir dolaşın, ben sizi doyuracağım, garanti. Zaten rızkınızı kestiğim anda son nefesiniz gelmiş demektir, diyor Mevla Teala. Şeytan bizi nerede, neyle kandırıyor? Fakir olacaksın, bak verme, zekat verme, fakirleşeceksin. Sadaka verme, fitre verme, dağıtma, fakir olacaksın, diyor ve kandırıyor. Rızka kefil olduğunu Kur'an'da 70'ten fazla yerde Allah rızka kefildir diyor. Bir tek yerde şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor. İnsan 70 yeri unutuyor. O bir yerde, o bir ayette şeytan sizi korkutur ayetine takılıyor ve şeytanın korkutmasına kanıyor. Evet ya, fakir olabilirim, boş ver, zekat vermeyeyim, bu sene de atlayayım diyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şu zeka seviyesine bak. bütün rızık kapıları da kapalı olsa, pandemi falan oldu, gökler bakır oldu, yerler demir oldu, hiçbir şey bitmeyecek, sular kesildi, bitki örtüsü yok oldu, aç kalacağız, öleceğiz açlıktan. Sen samimi bir Müslümansan şuna kesin olarak emin olursun. Allah Musa'nın kavmine gökten kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdi, hiç çalışmadılar, yedirdi içirdi onları. Muhammed'in kavmi, Muhammed'in ümmeti, övgüler ve selam ikisinin üstüne olsun, onların ümmetinden daha hayırlı. Kur'an diyor ki siz en hayırlı ümmetsiniz. Bütün ümmetler içinde en hayırlı ümmet Muhammed'in ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara gökten kudret helvası, cennet nimetleri indiren Allah bize indirmez mi? Senin kalbinde zerre kadar rızkına karşı bir şüphe oluşmaz. Sen yeter ki gerçek manada iman et. Belki daha saklanır ve esirgenirsin. O kimse ki halkı tevhid nuruyla yok etti, zühd eliyle de dünyayı bir yana itti. Aziz ve celil olandan gayrı her ne ki vehmediliyor, onu da istek eliyle perişan et. İşte felaha o kavuştu. Kurtuluşa o erdi. Selamet yolunu buldu. Dünyanın ve ahiretin hazına kavuştu. Allah Teala bizi dünya ve ahiret hazına kavuştursun. Nefsinizi yok etmelisiniz kardeşler. Heva diye anılan şahsi kötü arzuyu perişan hale getirmelisiniz. Ki şeytan size yaklaşmamalı. Şimdi nefs denen bir kuvvet var hepimizde. Eğer aklımız başımızdaysa, nefes alıp veriyorsak, nefs buradaki herkeste var. Yeri neresidir? Yeri iki kaşının arasında, Muhammed Aleyhisselam'ın tabiriyle söyleyeyim. Senin en büyük düşmanın, ey kardeşim, senin en büyük düşmanın iki kaşın arasındaki nefsindir. Başka bir hadiste iki yanın arasındaki nefsindir. Alimler bu iki hadisi şöyle tevil ediyorlar. İki yanın arası tam burada. Nefsin yeri tam göğsün arası. İki kaşın arası hadisi ise tam burada. Alnımızın tam ortası. Biz secde ettiğimiz zaman nereyi yere temas ettirmek zorundayız kardeşler? Alın ve burun tek kemiktir. Yere temas etmezse namaz geçersizdir. Yedi kemik üzerinde secde etmekle emrolundum diyor Muhammed Aleyhisselam. Şimdi hepimizin nefsinin yeri neresiymiş? Tam burası. Günde kaç rekat namaz kılıyoruz? 40. 5 vakitte 40 rekat namaz kılıyoruz. 40 rekat namaz kılan bir adam, bir kadın kaç defa secde eder? 80 defa. Her rekatta 2 defa secde ediyoruz. Günde 5 vakit namaz kılan bir Müslüman 80 defa o nefsinin kafasına secdeye gittiği anda o nefis tam burada. Beynin tam ön tarafında. Bütün beyni kontrol altına almak istiyor. O yönlendirmek istiyor. 80 defa secdeye gidiyorsun ya, ne yapıyorsun biliyor musun? O egoya, batılılar ego der. Biz Müslümanlar nefs deriz. Çünkü Kur'an ona nefs tabirini vermiş. İnnen nefse lemmâretun bissû'. Muhakkak ki nefs kötülüğü emreder. Nefs. Tabirini kullandığı için nefs diyoruz. 80 defa secdeye giden bir adam ve kadın 80 defa secdeye gittiği anda o nefsin başına tokmakla vurur. Bum, bum. Allahu Ekber. Değdin ya, alnını secdeye değdiğin anda o nefsin başına tokmakla vuruyorsun. Sen farkında değilsin. Onun başına nasıl bir tokmakla vurulduğunun farkında değilsin. Gün be gün, ay be ay o namazda, o ibadette istikrar gösterirsen nefsin o azgınlığı, o kibri, o ben Allah'ım deme havaları, cakaları biter, siner, küçükleşir, pasifleşir, zayıflaşır. Namaz kıldığın zaman o günahlardan, o kusurlardan sakınmaya başlarsın, korkmaya başlarsın. Bak, nefsin zayıflamış demektir. Akıl nefse galip geliyor. Çünkü her gün vuruyorsun 80 defa. Vurmayan kişi ne oluyor? Vurmayan kişi sonuçlarla yüzleşiyor. 80 defa secdeye gitmeyen adam da sonuçları görür. Sonuçlar nedir? Küfür eder, gıybet yapar, içki içer, kumar oynar, zina yapar ve daha kötüsü hiç üzülmez, hiç sıkılmaz. Yapmaya devam eder. Bu ne demek? Nefsi o kadar büyük bir canavar haline, öyle bir ejderha haline gelmiş ki beyni tamamen kontrol altına almış. Beyin hükmedemiyor. Nefs, öndeki nefs beyne ne diyorsa, ruha, kalbe ne diyorsa patron nefs olmuş. O yaptırıyor, istediğini yaptırıyor. Ama senin istikrarlı bir şekilde bu sporu, bu ibadeti, bu disiplini devamlı yapman lazım gelmez mi? Allah Teala Hazretleri ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde anıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bunu yaparsan istikrarlı bir şekilde kuvvetlenirsin. Spor salonuna giden insanlara bakın, spor salonuna gidiyor, yazılıyor. Bir senelik de peşin ödüyor. 2 hafta gidiyor, 3 hafta gidiyor, sıkılıyor, yoruluyor. Daha gitmiyorum diyor. 3 hafta spor salonuna gidiyor, bir senelik peşin ödeme yapmış. Paraların tamamı gidiyor. Sene sonu oluyor, biraz film izliyor. İşte vücut geliştirme yapan adamların filmlerini falan görünce bir daha gaza geliyor. 2 ay sonra bir daha gidiyor spor salonuna, bir daha bir senelik veriyor. Şimdi spor salonları 4.000-5.000 kardeşler. 4.000-5.000. Ben şimdi bir sitede oturduğum için site aidatıyla beraber spor salonunu aradan çıkarttım. Sitemde, benim oturduğum sitede 5.000 kişi var. Spor salonuna gelen insan sayısı kaç? 50 kişi. Hep aynı simalar. 50 tane adam spor salonuna giriyoruz. 51. adamı daha görmedim. Genç arkadaşlarım var. Spor yapıyoruz. Haftada ben 3 gün gidebiliyorum oraya. 1 saat, 2 saat takılıyorum, çıkıyorum. Bakın, neden spor salonuna giden insan sayısı az? Çünkü insanlar çalışmayı sevmiyor, disiplini sevmiyor, gelişmeyi sevmiyorlar. İnsanlar yan gelip yatacak, tembel tembel hayatını sürdürecek. İnsanlar bunu seviyor. Nefs çalışmayı sevmiyor. Nefs az yiyeyim, şu yağlarımı yakayım, vücudumu güzelleştireyim. Allah'ın istediği, peygamberin istediği bir kul olayım, ibadetimi daha kolay yapayım. Nefs bunu istemiyor. Nefs, göbeğimi arttırdıkça arttırayım, yedikçe daha fazla yiyeyim, göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer, mottosuyla hareket edeyim. Ya böyle şey olur mu ya? Hangi sahabede göbek vardı? Allah'tan korkun ya. Ya bir tane sahabi yok, göbekli bir tane sahabi yok. Halifemiz Ömer radıyallahu anh adamın bir tanesini gördü. Onun hilafetinde bir adam göbek yapmış. Dedi ki ya bu ne? Sen nereden geldin kardeş? Bizde böyle bir şey yok dedi. Adam şöyle dedi. Bu göbek Allah'ın rahmetidir ey halife. Ya şekil şükür yapanlar daha o zamanda bile varmış. Bak göbeksiz erkek balkonsuz eve benzermiş. Şimdi bizim Türk erkekleri diyor ya yapmış göbeği, yapmış göbeği, spor yapmayı da sevmiyor. Balkonsuz eve benzermiş. Ya böyle benzetme olur mu Allah aşkına ya? Bu Allah'ın rahmetidir ey halife diyor. Halifemiz ne diyor? Ne rahmeti diyor? Bu Allah'ın gazabı diyor. Sen hangi peygamberde göbek gördün? Hangi sahabede göbek gördün? Allah'tan kork diyor. Kardeşler göbekli olmakta bir haramiyet falan bir şey yok. Yanlış anlamayın sakın. Müslüman titizdir, daha dikkatlidir. Daha özenlidir, kendisine dikkat eder. Bütün mesele bu yani. Spor salonu istikrar gösteremiyor insanlar. Bu yüzden başarılı olamıyorlar. Çünkü insanlar tembel ve çalışmayı sevmiyorlar. Tamam da bu nefsi terbiye edebilmen için tokmak da bunun başına vurman gerekiyor. Bu secdeyi her gün yapman gerekiyor. Sonuç. Acemi doktorlar sonuç odaklıdır. Kulağım ağrıyor dersin, ilaç verir, kulağın ağrısını geçirir. Ama 6 ay sonra aynı arıza bir daha yükseler. Buna acemi doktor, amatör denir. Amatör doktor. Kalite doktorsa o kulak ağrısının nereden geldiğini bulur. O kulak ağrısı mideden geliyor. Sana midedeki o arızayı, o yarayı iyileştirecek bir ilaç vereceğim kulak damlalarının yanında. Allah'ın izniyle bundan sonra bu konuda bana gelmeyeceksin der. Adam 5 sene boyunca bir daha kulak için doktora gitmez. Buna kalite doktor denir. İşte hocan zayıf bir hocaysa, düşük kaliteli bir hocaysa sana balık verir, al bunu yeder. Bir verir, üç verir, balığı biter. Sonra aç kalırsın. Hocan kaliteli bir hocaysa sana olta verir, elinden tutar, sahile götürür. Burada şu balık var, burada bu balık var, şu saatlerde yoğundurlar, bu saatlerde boşturlar der. Sana balık tutmasını öğretir. Hocalar iki türlüdür. Amatörler, balık verenler, olta verenler, ustalar. Sen ustaları bulacaksın. Ustayı bulduğun zaman devamlı surette gelişirsin. Allah Teala Hazretleri bizi onların yolundan ayırmasın. En büyük balıkçı kim? En büyük balıkçıların piri Muhammed Aleyhisselam. Tam bir usta. Sonra onun altında insanlar geliyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Sahabi efendilerimiz. Ve burada bu akşam sohbetine zikrini yaptığım, 900 sene önceden sohbetini buraya getirdiğim İmam Abdülkadir Geylani. Şeytan size yaklaşmamalı. Nefsiniz o kadar zayıf olursa şeytan size yaklaşamaz. Yani mecalin yoksa, gücün kuvvetin yoksa şeytan gelip vesvese verse ne olur? Gücün yok ki senin, kuvvetin yok. Ölmeden evvel bunu yapın. Ölmeden önce özel ölümle varlığınızı eritin. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifini burada anlatıyor. Özel ölüm ne demek? Özel ölüm. Nefsin isteklerini öldürme. Nefs haramların hepsini ister. Bu istekleri kırarsan, sana bunu söyleyemeyecek kapasiteye getirirsen özel ölüme erdin demektir. Allah Teala bize nasip etsin. Umumi ölüm hepinizi zaten götürecek. Hepimize bu umumi ölüm gelecek mi? Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş. Sana bana kesin gelecek. Ey cemaat, bana koşun. Sözümü dinleyin ve uyun. Ben sizi Allah'a çağırıyorum. İmam kendisine insan çağırıyor. Bakın, imam bana koşun diyor. Benim sözümü dinleyin. Çünkü ben sizi Allah'a çağırıyorum. Kendime çağırmıyorum. Sizi onun kapısına ve taatına çağırıyorum. Kendim için sizi haylamıyorum. Münafık halkı nefsi için haylar. Allah'a çağıramaz. Haylamak onlara sert yapmak. Nasihat verirken sert, iğneleyici konuşmak. Ben sizi kendim için iğnelemiyorum diyor. Allah için iğneliyorum. Harekete geçmeniz için iğne yemeniz lazım. Şimdi hastaneye gittin. Acilden seni soktular. Doktor sana ilk ne veriyor? Hemen iğneyi sokuyor, serum takıyor. Acı veriyor mu iğne? Veriyor. Ama o serumu bir yiyorsun, bir saat sonra hemen canlanıyorsun. Hemen spora gitmem lazım diyorsun. Serumun içine artık ne koyuyorlarsa. Münafık halkı nefsi için haylar. Allah'a çağıramaz. İçi bozuk olan münafık zevk ve sefa arar, dünyayı ister. Münafığın işi budur. Hep zevk sefa arar, hep dünyayı ister. Tamam da aklın en büyük paradoksu şudur. O bir paradoks içindedir, akıl. Neyin peşinde koşarsa, ne elde ederse etsin, ondan sıkılır. Aklın paradoksu bu. Neyi elde ederse, mesela herhangi bir şey istiyorsun dünyaya dair değil mi? Araba mı istiyorsun? Onu elde ettiği anda ondan sıkılır. Bazısında birkaç ay sürer, bazısında birkaç gün, bazısında birkaç yıl ama sıkılır. Neyi elde edemezse, aklın ikinci paradoksu, neyi elde edemezse onun peşinde koşar. Hayatımız bu aklın paradoksu içinde bir tekerleğin içindeki hamster gibi koşturmakla geçer. Şu onu alacağım, onu alacağım, onu alacağım. 55 yaşına gelmiş, hala villada yaşamak istiyor. O villayı alacağım, o villayı alacağım. Ya devamlı zam geliyor zaten. Sen de maaşla çalışan bir memursun abi. 55 yaşındasın, maaşla çalışan bir memur o villada oturamaz. Oturamaz, matematik var. Hala kafasında o. Şuradan kazanacağım, buradan ek bir iş yapacağım hocam, o villada oturacağım. Yapma kardeşim, bak paradoks. Villada otursa ne olacak size söyleyeyim mi? 3 ay, 6 ay sıkılacak. Villayı satmayı düşünüyorum hocam. Ben insanların içindeyim, binlerce insanla görüşüyorum. Belki de sizin hayatınızın sonuna kadar görüşeceğiniz insanlarla ben 3-5 yıl içinde görüşüyorum. Çünkü çok fazla insanın derdini dinliyorum, çok hikaye dinledim, çok hayat gördüm. Hep böyle. Bir villa alıyor, 6 ay sonra, 1 sene sonra sıkıldım hocam diyor, satacağım diyor. Çok güzel keyfi var diyor ama sıkıntısı da, cefası da çok, masrafı bitmiyor hocam diyor. masrafı bitmiyor. Bak gördün mü? Aklın paradoksu. Neyi elde edersen sıkılacaksın. Neyi arzularsan büyük bir iştahla onun peşinde koşacaksın. Fare, tekerleğin içindeki fare gibi koşturup duruyorsun. Düşme, şu paradoksa düşme ya. Son paragraf kaç dakika mı var kardeşim? 8-9 dakika, 10 dakika var mı? Hadi bitireyim. Ey kendini bilmez, sözlerimizi dinlemek sana giran geliyor. Boş geliyor, umursamıyorsun. Hücrene kapanıyorsun. Nefsinle ve kötü isteklerinle kalıyorsun. İlk önce sana ermiş biri lazım. O seni elinden tutup hakka aparacak. Seni Allah'a götürecek ermiş bir insan lazım sana diyor. Bir rehber, bir yol gösterici. Sonra nefsini ve tabii hevanı yok edeceksin. O ermişi tamam ben bir velinin, bir Allah dostunun, bir alimin, hocanın yanına kapak attım. İşim bitti ben kurtuldum. Böyle bir şey yok. Sonra nefsinin hevalarını yok etmeye çalışacaksın. Onun isteklerini susturacaksın. Daha sonra haktan gayrı bilinen ne varsa göremeyecek, onları ölmüş bileceksin. Kurtuluşun bu yoldadır. İlk başta hak yolunda saçları ağarmışların kapısına koş. Onlardan alacağını al, yine hücrene dön. Evin neyse yine oraya dön, işindeyse dön. Ama onlar bir ilim meclisi kurduğu zaman git, alacağını al, onları sömür. Sömürebildiğin kadar sömür. Alacağını al, sonra git işine, evine dön. Hayatına devam et. Bu kez Mevla ile olursun. Bir sen, bir de o olur. Aradan bir zaman geçer, sen de kaybolursun. Sonra kim kalır? Herhalde anlarsın. Bu hal bitince sen başka olursun. Hak senden gönül derdine derman ister ve istediğini bulur. Halk senden gönül dertlerine derman ister. Şimdi sen bu kaliteyi sağladığın zaman, nefsine susturduğun zaman etrafında insanlar peyda olur. Bütün salihlere, dervişlere, hocalara Allah havariler gönderir. Etrafında onu seven insanlar olur. Hiç farkında olmadan kalplerinde o adamın sevgisi oluşur. Nereye giderse yanlarında olmak isterler. Davalarında destek olmak isterler. Bu sevgi Allah'tan gelir. Halk senden dertlerine derman ister diyor. Ve istediğini de bulur. Doğruyu bulmuş olursun. Kim hakka gitmek isterse sen götürürsün. Allah'ın izniyle hakkı arayanlar sana gelir. İçi düzelmeyen adam diline sahip ol. Dilinden iyi şeyler çıkıyor ama için fena. Onu iyi et. Dilden Allah'a hamd ediyorsun ama kalbin ona itiraz ediyor. Olur mu böyle? Dilinde Allah'a şükür var, kalbinde itiraz var. Ezan okunuyor, namaza gitmiyorsun. Namaz kılmıyorsun ama dilinde çok şükür hocam. Allah Teala Hazretleri işlerimizi güzel yaptı. Komşularımız da iyidir. Her gün şükrederim. Namaz var mı? Ahmet abi namaz kılar mısın? Cuma'dan cumaya gidiyorum hocam. Bak dilinde şükür var, kalbi pislik içinde. Namaz kılmayan adamın kalbi temiz olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Dişlerimi hiç fırçalamıyorum ama dişlerim hiç çürümüyor abi. Bunu diyen çocuklar var ya. Abi ben hiç dişlerimi fırçalamıyorum. Küçüklüğümden beri yaşım 8 ama dişlerimde hiç çürük yok. Aç bakayım ağzını diyorsun. Çürüklerden koku geliyor koku. Ağzından koku geliyor. Bütün dişleri çürümüş. Hem fırçalamıyor hem de çürümeyeceğini düşünüyor. Hem namaz kılmıyorsun hem de kalbinin pislenmeyeceğini düşünüyorsun. Tabiatımıza aykırı. İnsan tabiatına aykırı. Dıştan bakılsa Müslümansın, içe girilince küfre dalmış görünüyorsun. Zahirde tevhid ehlisin ama Allah'a şirk koşmaktasın. Dinin dışında, iyiliğin yine dışta. İçine bakılsa harap olduğu görülür. Su üstündeki beyaz köpükten başka ne denebilir senin haline? Beyaz köpük iyi ama bazen insandan çıkan kötü su da oluyor. Mezbelede, bataklıkta da köpük kabarıyor. Ya senin halin böyle olursa, işlerin buna benzerse halin nice olur? Köpük vardır biliyorsunuz kardeşler, kahve içmeye gidiyorsunuz. Köpürtüyorlar kahvenin üstünü. Başlangıçta içiyorsun, ya bu kahve niye gelmiyor falan diyorsun. Çünkü hala üst tarafta köpük tabakası var. O kahve değil, o süt de değil. Havayla karışmış, sütün ve kahvenin karışımı bir hava tabakası var. Ne lezzet geliyor ne bir şey. Köpük, boyuna çekiyorsun köpük geliyor. İnsanların bazıları da köpük gibi. Suyun üstündeki köpük gibi. Hiçbir lezzeti yok, tadı yok. Müslüman gibi görünüyor ama pislik içinde. Şeytan kalbinde köşk kurar, sana sultan olur, hükmünü dinletir. İman sahibi evvela içini tamir eder. İşin ilki oradan başlar. Sonra dış alemine bakar. Tamir, hocam güzel bir insan olmak istiyorum ya. Ben iyi bir insan olmak istiyorum. Ne yapacaksın? İçini tamir et. Dış ondan sonra gelir. Önce iç. Sen içini tamir et. O kalbini, ruhunu temizlemeye çalış. Dışını Allah zaten yapar. Sen merak etme. İman sahibi yaptığı binanın içini süsler. Sonra kapısını güzelleştirir. İçi harap olunca kapının güzel olması neye yarar? İçinde bulunan kıymete göre kapıya önem verilir. İçi boş olunca, güzel de olsa o kapıyı kim çalar? İçinde güzellik bulunan çirkin kapıyı da herkes çalar. İşte Allah'a karşı yapılan işler böyle başlar. Şimdi lokantalar var. Salaş yerler. Kardeşime gittim bu hafta bir Adana ve ciğer yemeye. Ayda bir gidiyorum muhakkak kardeşime. Salaş bir yer. Dış çirkin. Kapısı berbat. Arkadaş masasına bir oturuyorsun. İkinci sınıf masalar plastik. Masaya bir oturuyorsun bir ciğer getiriyor. Subhanallah. Bir Adana getirdi kardeş. Sanki Adana yiyorsun ya. Böyle bir şey olmaz ya. Besmeleli. Bir de hocam resim çekilebilir miyiz? Hocam dalakta getirdim bu benden. Hocam ciğer getirdim bu benden. Tanınmak güzel şey kardeşler. Tanınmak güzel bir şey. Orada yanımızdaki kardeşler de nasiptar oluyor elhamdülillah. Kardeşlere zaten ben hep şöyle diyorum. Ben fazla yiyemem. Midem ufaktır. Siz benim etrafımdan ayrılmayın. Her yere nereye gidersen en güzel yemekler hocaya gelir. En güzel yere bizi oturturlar. Siz uzakta durmayın benden. Oturun yanımda. Ben zaten bir kısmı kısmını yiyebilir misiniz? Götürün. Besmele çekin götürün kardeşler. Bak yer salaş. Kapı kötü görünüyor. Ama içi güzel ya. Müşteri akıyor kardeşler. Müşteri akıyor. Yere müşteri akıyor. Zaten en güzel lezzetler salaş yer. Fabrikasyonda güzel lezzet olmaz. Salaş yerlerde birebir teker teker elle yapıldığı için çok müthiş bir lezzet olur. İmam bunu anlatıyor. Son cümleler. İçinde güzellik bulunan çirkin kapıyı herkes çalar. Anlattığım yer gibi. İşte Allah'a karşı yapılan işler böyle başlar. Onun rızasına böyle erilir. Bunlara erdikten sonra yine onun izniyle halka dönmek kabil olur. Bunlara erdiğin zaman yine halka döneceksin ve öğrendiklerini halka aktaracaksın, anlatacaksın. Onların da hayatını kurtarmaya çalışacaksın. Onun rızasına, Allah'ın rızasına işte böyle erersin. Bunlara erdikten sonra yine onun izniyle halka dönmek kabil olur. Başlangıç ahiret işlerinden olmalı. Dünya onun peşinden gelir. Bak bizim başlangıcımız nereden olacak? Ana hedefimiz her zaman ahiret işleri olacak. Çünkü kalıcı olan o. Yatırım hep oraya olacak. Dünya işlerini zaten Allah Teala verir. En güzelini sana verecek, merak etme. Çünkü çalışıyoruz. Kısmette ne varsa biraz geç de olsa alınır. Onlar bitmeden de ahiret yolculuğu başlamaz diyor İmam Geylani. Allah ondan razı olsun. Bu güzel sohbetten istifade etmeyi hepimize nasip etsin kardeşler. Rabbim hepinizden razı olsun. Şu ilim meclisine geldiniz, doldurdunuz. Mevla Teala inşallah önümüzdeki haftada böyle salı akşamı buluşmayı bize nasip eder. Saati yine akşam ve yatsı arasına sabitlemeye çalışacağız. Ona göre gelirsiniz kardeşler. Az sonra ezanımızı okuyacak. Yatsı namazını kılarız. Ondan sonra çıkarız. Yukarıda bir çay içeriz inşallah. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.